Ayrım 4. Ulrike Meinhof, üzgün olmaktansa öfkeli olmayı yeğlerim. Alois Prinz. Sayfa 27. 2. Savaşın çocukları. Sanırım ben Bubi ile evlenmek zorunda kalacağım. Çünkü bana çok ihtiyacı var. 1940 yılının Nisan ayı başlarında Jena'ya kısa süre içinde Ulrike Meinhof'un hayatında önemli rol oynayacak genç bir kadın geldi. Minyon tipli, hoş, son derece akıllı ve kendinden çok emindi. Kenti okumak için gelmiş ve Sporken ailesine ait evde bir öğrenci odası kiralamıştı. Sporkenlerin evi Jena'nın en yüksek yerinde olduğu için manzarası çok güzeldi. Genç kadının odada yaptığı ilk değişikliklerden biri, duvardaki Hitler resmini indirip İsviçre Dornach'taki Antroposofi Merkezi'nin resmini asmak oldu. Bütün zamanların en büyük komutanı olarak nitelenen Hitler'e, nasyonel sosyalistlerin kısaltmaları olan düşkünlükleri nedeniyle kısaltılarak söylenen Gröfaz diyordu alayla. Antroposofi akımının ve kurucusu Rudolf Steiner'in taraftarıydı. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen 3 kez gitmişti Dornach'a. Tehlikeli yolculuklardı bunlar. Çünkü Steiner tarafından kurulan Antroposofi Derneği 1935 yılından bu yana Almanya'da yasaklanmıştı. Adı Renate Rimek olan genç kadın Jena'ya gelir gelmez öğrenimine başladı. İlk sömestirde germanistik, coğrafya, tiyatro bilimleri ve İtalyanca derslerine kaydolmuştu. Fakat asıl ilgi duyduğu bölüm tarihti. Sanat tarihiyle ilgili bir ön seminerde üzerinde siyah yaz giysisi taşıyan Ingeborg Meinhof'un yanına oturdu. İki kadın ders çıkışında bir süre birlikte yürümüşler. 11 yaş büyük olan Ingeborg, genç kadına savaş hakkında ne düşündüğünü sormuş, Renate Rimek hiç düşünmeden yanıtlamıştı. Hitler'in savaşı kaybetmesi gerek. Bu tehlikeli içtenlik Ingeborg Meinhof'un üzerinde önce şok etkisi yaratmış olmalı. Kendi düşüncesini ifade etmemişti. Zaten düşüncesinden çok da emin değildi. Ancak Renate Rimek'in kararlı tutumunun Nazilere kuşkuyla yaklaşması konusunda onu cesaretlendirdiği anlaşılıyor. İki kadın arkadaş olmuşlardı. Tarih dersinde hazırlayacakları raporlar için ikisine de gereken bir kitabı önce Ingeborg kullanacak, sonra da Renate'ye verecekti. Günün birinde Renate Rimek'in kapısı çalındı. Uzun sarı saçları, iki yandan örülmüş, kahverengi gözlü, sırtında küçük çantasıyla bir kız çocuğu duruyordu kapıda. Ulrike Meinhof'tu gelen. Annesinin arkadaşına gönderdiği kitabı masaya koyan Ulrike, "Zamanın var mı? Benimle gezmeye gelir misin?" diye sordu. Renate Rime'ye fazla seçme hakkı tanımamış, elinden tutup "Hadi gezmeye gidelim." demişti. Renate Rimek için deyim yerinde ise İlk görüşte aşktı. Kaygısız bir neşe timsali gibi yaklaşıyordu insana diye yazıyor Rimek anılarında. Ben birçok sevimli çocuk tanıdım ama hiçbiri Ulrike gibi çekici, duyarlı, onun kadar gözü pek ama bir o kadar da dingin bir dalgınlık içinde değildi. Hemen ertesi gün bozuk bir oyuncakla çıka gelen Ulrike, Renate'den oyuncağını onarmasını istemiş, eve döndüğünde de annesine, "Kullanmadığımız odayı artık kiraya vermen gerekmez. Oraya Renate taşınsın. Evlenmen de gerekmiyor. Çünkü o oyuncaklarımı onarabiliyor." demişti. Hiç kimseye bağlı olmadığı için bu fikir Renate'ye de uygundu. Özellikle erkeklerle hiçbir zaman bağımlılık ilişkisi kurmamıştı. Bir keresinde kendisiyle nişanlanmak isteyen bir hukuk öğrencisine, Michelangelo'nun Musa ve Jetro'nun Kızları adlı tablosunun önünde buluşmayı önermiş, çocukcağızın bu tablodan bir haber olduğunu anlayınca da ona yol vermişti. Bu türden kültür eksikliklerini görmezden gelemezdi. Çünkü mümkün olduğunca çabuk evlenip yuva kurmak onun yaşam amaçlarından biri değildi. O, kendisi için olmak ve ilgilerinin peşinden gitmek istiyordu. Yetenekli öğrenci Renate Rimek, daha ilk sömestirde burs almayı başararak 1941 yaz sömestrini Münih'te geçirdikten sonra sonbaharda Jena'ya dönmüş ve Meinhof'ların Beethoven Caddesi'ndeki evine taşınmıştı. Ulrike onu abla, hatta baba yerine koyuyordu. Renate Rimek, hiç de kolay geçmeyen çocukluğunun büyük bölümünde babasızlığın acısını çekmişti. Oldukça dominant ve işbilir bir kadın olan annesi, Renate'nin doğduğu 4 Ekim 1920'de Breslau'da bakkallar zinciri sahibiydi. Ailenin başlangıçta refah içinde yaşadığı söylenebilir. Hatta Breslau yakınlarında çiftlikleri bile vardı. Fakat annesiyle ondan 20 yaş büyük müsrif babası durmadan kavga ediyorlardı. Bu kavgaların birinden sonra Renate yakınlarının yanına verildi. 12 yaşına geldiğinde ise annesiyle babası kesin olarak ayrılmışlar ve Renate annesinden damdan düşer gibi aslında babasının öz babası olmadığını öğrenmişti. Çocuk için büyük bir şoktu bu. Renate Rimek anılarında bu andan sonra hiç büyümediğini yazmaktadır. Annesi bavulunu toplamış, kızıyla birlikte Hinterpompern'de Plete kasabasına taşınarak küçük bir kolonya dükkanı açmıştı. Renate buraya hiç ısınamadı. Çok uzak olduğu için her gün okula trenle gitmek zorundaydı. Daha sonra liseye devam ettiği Stettin'de yalnız yaşamaya başladı. Liseyi savaşın başladığı o huzursuz günlerde bitirmişti. 14 yaşındayken bir dergide Rudolf Steiner'ın resmini görmüş ve bu ruh öğretmenine yakın hissetmişti kendisini. Başlangıçta onu çeken şey düşünceden çok henüz bu düşünceleri kavrayacak yaşta değildi. 1925'te ölen bu adamı çevreleyen özel olanın, yasak olanın aurasıydı. Sonraki zorlu yıllarda Steiner'in kitaplarını okumuş ve antroposofistlerle temas kurmaya çalışmıştı. Diğer antroposofistler Renate için büyük bir dayanak, adeta bir aile gibiydi. Dornach'a yaptığı yolculuk hayatının zirvesi olmuştu. Ulrike Meinhof, Renate Rimek'in peşinden ayrılmıyordu. Bu durumdan Rimek'in rahatsız olmadığı anlaşılıyor. O inanılmaz neşeli, canlı, dik başlı küçük bir yaratıktı diyor Renate Rimek anılarında. Onunla bir yere gittiğinizde çevredeki herkesle sohbet ettiğini görürdünüz. İkisi sık sık Jena sokaklarında geziyor, Renate'nin koluna daha rahat girmek için kendisi kaldırıma çıkarken Renate'yi su oluklarından yürütüyordu. Bir keresinde Napolyon'un Prusya ordusunu yendiği yerlerde gezerken küçük bir sincabın çukurlardan birine düştüğünü fark etmişlerdi. Ulrike onu çıkaralım diye tutturmuş, bulduğu sopanın yardımıyla da başarmıştı hayvanı kurtarmayı. Bu olayı Ulrike için tipik bir davranış olması nedeniyle anımsadığını yazıyor Rimek. Her zaman güçsüzlere, yardıma muhtaçlara karşı merhamet duyardı. Mahalledeki çocuklar arasında herkesin bu bir dediği itilip kakılan, alay konusu biri vardı. Onu sadece Ulrike korur, diğer çocuklara karşı savunurdu. Günün birinde Renate Rimek'e şöyle demişti. ''Sanırım ben Bubi ile evlenmek zorunda kalacağım.'' Rimek nedenini sorunca da ''Çünkü bana çok ihtiyacı var.'' olmuştu yanıtı. Oysa savaş yıllarında özellikle Aryan olmayanlara karşı merhametli davranmak çok da yaygın bir meziyet değildi. 1933 yıllarında Jena'da 100'den fazla Yahudi yaşıyordu. Savaş başladıktan sonra bu sayı 50'nin altına düşmüş ve hepsi Yahudi evine toplanmıştı. Daha önceleri itibar sahibi olan çok sayıda Yahudi buna dayanamayarak intihar etmiş, birçokları ise Theresienstadt'ta veya yakınlardaki Buchenwald toplama kampına gönderilmişlerdi. Yarı veya dörtte üç Yahudi olduğu ortaya çıktığı için artık Berlin'deki bir mağazada paketleme işi yapmak zorunda kalan Ulrike'nin vaftiz teyzesi, edebiyat bilimcisi Dr. Grete Ulrich, 1942'de Berlin'den trenle Jena'ya gelmişti. Bu görmüş geçirmiş kadını karşılamaya istasyona giden Renate Rimek, kadının mantosundaki sarı yıldızı hemen fark etti. Yıldızın üzerinde Yahudi yazısı vardı. Greta Ulrich'in caddenin karşı tarafına geçmesi önerisini reddederek yanında yürüyen Renate Rimek'e ertesi gün tarih dersinde öğrencilerinden biri, Davut yıldızı taşıyan birinin yanında yürüme cesaretine hayran olduğunu, o nedenle de ihbarda bulunmayacağını söylemişti. İhbar edilmediği için minnet duyması gerektiği duygusu kötü etkilemişti Renate'yi. Ulrike Meinhof, Vaftiz teyzesinin ziyaretinin nedenlerini kavrayacak yaşta değildi henüz. O daha çok kendisine getirdiği mütevazi hediyelerle ilgiliydi. Ancak Jena'ya yıllar sonra gittiğinde vaftiz teyzesinin Theresienstadt'a gönderildiğini, daha sonra da öldürüldüğünü öğrendi. Renate Rimey'in Yahudi tanıdıklarından Clare Grave ise Nazilerin elinden kurtulabilmişti. Ingeborg Meinhof'un Oldenburg'daki dostları Otto ve Regine Borchers sahibi oldukları ayakkabı dükkanının deposunda saklamışlardı onu. 1941 sonbaharında Ulrike Meinhof ilkokula başladı. Ancak Ingeborg Meinhof kızlarını zaman zaman Halle'ye, akrabalarına ya da çocuk evlerine gönderdiği için sürekli gidemiyordu okula. Hatta bir keresinde Berchtesgaden'daki Schönau'a bile göndermiş, kızlar burada devam etmişlerdi öğrenimi. Kesinlikle yasak olmasına rağmen evde gizlice İngiliz radyosu BBC'yi dinleyen iki kadının Doğu cephesi hakkında az çok bilgi sahibi oldukları söylenebilirdi. Her türlü bilgi akışı engellense de tamamen propaganda niyetiyle hazırlanan haberlerde sadece kırıntı denebilecek bilgiler verilse de Hitler'e karşı direniş gruplarının varlığından, halk mahkemesinde görülen davalardan ve üniversiteyi Jena'da okuyarak hukuk doktoru unvanını alan mahkeme başkanı Roland Freisler'in verdiği acımasız ölüm kararlarından haberdarlardı. Örneğin Jena'da komünist işçilerin direniş grubu oluşturduğunu biliyorlardı. Hatta Renate, savaşın son yılında Zeiss fabrikasında çalışan bu işçilerden ikisiyle arkadaş olmuştu. 1944'te idam edilen komünist Magnus Poser, çevresinde toplanan bir grup Nazilere karşı suikast eylemleri bile yapmıştı. 1943'te Stalingrad önlerinde bulunan Mareşal Paulus ve 6. Ordu'nun teslim olduğu haberi geldi. Bu dönüm noktasıydı. Savaş Almanya'ya yaklaşmaya başlamıştı. Ülkede hayat, açlık, hava saldırısı alarmları ve Büyük Almanya Radyosu'nun yeni zaferlerle ilgili haberleriyle normal akışında devam etmekteydi. Jena'da da sık sık hava saldırısı alarmları verilmesine rağmen kent henüz bombalanmamıştı. Sirenler çaldığında Ingeborg Meinhof ve Renate Rimek, Wienke ile Ulrike'yi bir de kendileri için paha biçilmez olan doktora çalışmalarının bulunduğu evrak çantalarını alıp iyi tahkim edilmediği için tek bir bombaya bile dayanamayacak olan sığınağa gidiyorlardı. İkisi de çalışmalarını Mart 1943'te bitirdiler. Ingeborg Meinhof'un doktora tezinin konusu Orta Çağ'da süsleme sanatıydı. Renate Rimek ise Orta Çağ'da Orta Almanya'da dinsizlik hareketleri üzerine çalışmıştı. Renate Rimek'in doktora çalışması o kadar beğenilmişti ki kendisine hemen tarih kürsüsünde asistanlık teklif edildi. Erkeklerin çoğu orduya çağrıldığı için akademik görevlerde büyük açık vardı. 24 Temmuz 1943'te Jena ilk ağır hava saldırısını yaşadı. Özellikle tamamen silah üretimine geçmiş Zeiss ve Schott fabrikaları hedef alınmıştı. İş gücü ihtiyacını doğrudan getirilen ve ayrı barakalarda çok kötü koşullar altında yaşayan işçiler karşılıyordu. Bomba sağanağı altında bile normal hayatın devam etmesi, kapıya dayanmış felakete rağmen insanların gelecekleri tamamen güvencedeymiş gibi davranmaları savaşın garip yanlarındandı. Ricarda Hu, komşu evdeki öğrenci kızların hava saldırılarından birinde ertesi gün girecekleri bitirme sınavı nedeniyle ders çalışmak zorunda oldukları için odalarından çıkmak istemediklerini anlatır. Bomba sesleri sığınaktaki insan seslerinden daha az rahatsız ediyordu onları. Ingeborg Meinhof ve Renate Rimek'in sınavlarının sürdüğü 1944 ilkbaharında hava saldırısı da yoğunlaşmıştı. Önceleri ağır hava akınları geceleri gerçekleşiyordu. Ama 1945'te Almanya'nın hava savunması tamamen çökünce bombardıman uçakları gündüzleri de görünür oldular. Fakat en ağır hava saldırısı 19 Mart 1945'te gerçekleşti. İlkbahar geldiği için bahçelerde kardelenler ve menekşeler açmaya başlamıştı. Birkaç gün önce gökyüzünde görünen keşif uçakları nedeniyle zaten herkes tedirgin bir bekleyiş içindeydi. Öğleden önce 11 sularında ön uyarı sirenleri duyulur duyulmaz herkes sığınaklara akın etmişti. Sonra olanları Ricarda Hu şöyle anlatıyor. Uçak gürültüleri giderek artıyor, giderek daha da korkutucu bir hal alıyordu. Herkes susmuştu. Sonra anlatılması imkansız korkunç bir şey oldu. Önce uzun ve tiz bir ıslık sesi duyuldu. Bu şu anlama geliyordu. Bir dakika sonra öleceğiz ya da paramparça olmamıza rağmen belki de ölmeyeceğiz. Size dünyanın sonunun geldiğini düşündürten korkunç bir gürültü başlamıştı. Halı bombardımanı deniyordu buna. Uçaklar tek tek bomba bırakmıyor, adeta bomba yağdırıyorlardı. Elektrik kesilmişti. Her yer zifiri karanlıktı. Biri yanında getirdiği mumu yaktı sessizce. Eğer gürültüyü duyuyorsanız kurtuldunuz demektir. Ama sadece bir an için. Korkunç takırtı sürüyordu. Hepimiz ölümün pençesindeydik. Kaçmak olanaksızdı. Gürültü giderek artıyor, giderek yakınlaşıyor ve sonra yine o öldürücü ıslık ve o ölümcül gürültü duyuluyordu. Eğer bu kez vurulmadıysak, bundan sonrakinde mutlaka isabet alacaktık. Uçaklar bizi hedefliyordu sanki. Biri kaygılı gözlerle yukarıdaki pencere panjurlarına baktı. Eğer burası yıkılırsa, oradan çıkabilecek miydik acaba? Uçakların sinirleri paramparça eden korkunç gümbürtüsü bir an için dursa. Ve nihayet sesler azalıyordu. Bitmişti işte. Bitmiş miydi gerçekten? Yeni bir uçak bölüğü yaklaşıyordu. Korkunç oyun yeniden başladı. Neredeyse 2 saattir sığınaktaydık. Bombardıman yarım saat daha sürdü. Islık sesini duyduğumuzda elimizde olmadan olduğumuz yere siniyorduk. Kendimizi yere atıp bağırmak geliyordu içimizden. "Hiç durmayacak mı?" diye sordu kızım tuhaf, kısık bir sesle. Ben yaşlıyım diye düşündüm. Dua okumalı veya yüksek perdeden bir şeyler söylemeliydim. Ama aklıma doğal ve uygun hiçbir şey gelmiyordu. Bu hava saldırısının ardından Jena alevler içindeydi. Kent merkezi yerle bir olmuş, aralarında St. Michael Kilisesi, üniversite kütüphanesi ve Goethe ile Schiller'in arkadaş oldukları evde bulunan birçok tarihi bina yıkılmıştı. Bombardıman ve topçu ateşi sonucunda Jena'da 700 kişinin öldüğü, 2000 kişinin de ağır yaralandığı açıklandı. 4. ayrımın sonu. Sayfa 35.